Merhabalar. Yüzlerce Farfara'nın ikinci sezonu Eylül ayı geldi. İkinci sezonu başladı. Biliyorsunuz bir co-sunuculuk konseptiyle gidiyoruz. Ben de Didara'nın yanında bir kişi daha hep bir co-sunuculuk yapacak ve her sezon bu sunucu değişecek. Bir önceki sezonumuzda Melih vardı. Bu sezonumuzda biraz daha tecrübeli bir sunucumuz var. Birazdan burada kendini tanıtmanı rica edeceğim, tamam. Zeynep. Yani ne yaptığını bu konularda herkes duysun. Didara'yı zaten artık tanıyorsunuz. Bu kaçıncı programımız?
Kaçıncı programımız Hakan?
Galiba 14 ya da 15. Oralarda bir yerdeyiz.
15-16 falan.
Ama yüzlerce dediğimize göre yüzleri göreceğiz diye umuyoruz. Didara ve ben böyle devam edeceğiz. Bugün misafirimiz Ahmet Kasım Han. Çoğunuz tanıyor Ahmet Kasım Han'ı. Ama yine de tanımayanlar olabilir az buçuk da olsa. Birazdan kendini tanıtmanı rica edeceğim Ahmet. Ama önce Zeynep tanıtsın kendisine.
Merhabalar, ben Zeynep. Siyaset bilimciyim ve şu an siyaset iletişim danışmanlığı, siyasal iletişim danışmanlığı yapıyorum. Heyecanlıyız, önümüzde önemli bir seçim var. Hocam, sizlere de bugün burada olmak çok gurur verici gerçekten.
Çok teşekkür ederim.
Sunuculukla ilgili tecrübenle ilgili bir şey bahsetmeyecek misin?
Evet, bahsedeyim. Daha önce Bekir Ağırdır Hoca ile beraber Gain'de Güzel Sayılar diye bir programımız oldu. Çok güzel bir programdı. İlk sezon devam etti ve sonlandı.
Çok sevdik biz de o programı. Zeynep, aramıza hoş geldin. Zeynep'i bolca göreceksiniz. Ahmet Kasıman çok azınız tanımıyordur diye tahmin ediyorum. Ama yine de tanımayanlar için çok kısa tanıtabilir misin kendini? Bir de öncelikle konu başlığını söyleyelim. Bugün ne konuşacağız? Didara söylesin.
Bugün liderlik üzerine konuşacağız Ahmet'le birlikte. Bayağı bir derinlere gireceğiz. Böyle genel liderliklerde konuşacağız, başka başka şeylerde konuşacağız. Bakalım Ahmet bizi nerelere götürürse.
Ben Ahmet Kasman, uluslararası ilişkiler profesörüyüm. Ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanında çalışıyorum. Konsantrasyonum da strateji ve stratejik düşünce. Uzunca bir zamandır basında yer alıyorum. Değişik kanallarda değişik programlar yaptım, hala devam ediyor. Ekonomi üzerine yorumlarımla işte internet medyası içerisinde yer alıyoruz. Kuvvetli bir ekiple beraber Artun Türk Hoca Balkan liderliğinde. NTV'de, Tarih TV'de programlar yapmaktayım. Tarih TV'deki programımızda bugünkü güncel olayların geçmişi neydi onu konuşuyoruz. NTV'de her günün gündemiyle alakalı, doğrusu her haftanın siyasi, ekonomik gündemiyle ilgili konuşuyoruz. Bir stratejistim, ekonomi ve uluslararası ilişkiler üzerine uzmanlığı olan.
Hoş geldin Ahmet. Hoş geldin. Şimdi Ahmet'le Dilara söyledik, liderliği konuşacağız ama şöyle düşündük, ben Dilara ve Zeynep hatta çok yazıştık akşamları ya böyle. Liderliği bir sorsak işte bilmem, sonra dedik ki ya olaylar var. Çok liderlikle ilgili olaylar var. Gerçekten merak ettiğimizi soralım dedik. Onun için bugün gerçekten merak ediyoruz yani ve anlamaya çalışıyoruz ve derine inmek istiyoruz. Onun için bir fotoğrafla başlayacağız.
The fotoğraf. Liderliğin fotoğrafı.
Yani bir tane fotoğraf var şu anda. Recep Tayyip Erdoğan'ın Şangay zirvesindeki bir fotoğrafı var. Belli kanallar bu fotoğrafı yayıyorlar, dağıtıyorlar. Birileri çok gurur duyuyor, birileri eleştiriyor. Merak ediyoruz. Birkaç soruyu üst üste soracağım ben. Sonra susacağım. Ahmet, fotoğraf hakkında ne düşünüyor? O birinci sorum olacak. İkinci sorum, biz arz ve talebe inanan bir şirketiz. Yani dolayısıyla demek ki bir talep var ki böyle bir şey arz ediliyor. O zaman zor soruyu soruyorum. Nedir bizim derdimiz? Niye böyle şeylerden heyecanlanıyoruz? Ama orada sosyolojik bir analiz rica edeceğim senden. Neden Türkiye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor? Üç, bir de bunun bir Pakistan versiyonu var. Biliyorsunuz Pakistan lideri de aynı fotoğrafı paylaştı ve bu sefer bütün dünya Pakistan liderini dinliyor diye paylaştılar. O konuda da ne düşünüyorsun? Ama bizi bu ikinci sorduğum soru hepsinden daha çok ilgilendiriyor. Nedir bizim derdimiz, niye? Böyle bir talep var ki arz ediliyor böyle bir şey. Ama önce fotoğraftan başlayalım.
Pakistan,
ne düşünüyorsun o fotoğraf konusunda?
Pakistan lideriyle ilgili fotoğrafı yorumlamam gerekirse birinci sorun şuydu, ne kadar önemsedin? Hiç önemsemedim. Çünkü biz akademik bakış her ne kadar Türkiye'de manasız ve yersiz biçimde aşağılanmaya çalışsa da, hani şöyle bir şey çok duyarım ben onu, sen de duyuyorsun, başkaları da duyuyor. Hocam teorik bakma da pratik bak. Ya o teori dediğin şey bir sürü pratik uygulamanın en sonunda bize söylediği genelleme, teyit edilebilir ve edilmiş olan genelleme. bir eğilime işaret ediyor sosyal bilimlerde. Tamam yani yer çekimi gibi bir şey değil fizik bilimlerinde olduğu gibi ama bir eğilime karşılık geliyor. Dolayısıyla biz o teoriler bağlamında yaklaştığımız zaman fotoğrafa değil Akancığım filme bakmayı tercih ederiz. Çünkü fotoğrafta o anda öyle bir enstantane yakalayabilirsin ki bütün dünya o fotoğrafın merkezinde dönüyormuş gibi algılamak mümkündür. Eğer kendini bu illüzyona kaptırmak istiyorsan emal sorun yok demektir ama gerçeklik o fotoğraftan ibaret midir? Hayır, yaşadığın filmle alakalıdır. Dolayısıyla bütün dünyanın o anda Pakistan liderini dinliyor olması ne onun liderlik kalitesi, ne derinliği, ne ağırlığı ile ilgili hiçbir fikir vermez. Bir kere o nedenle hiç önemsemedim ama birileri güzel kırpmış dedim. Yani altın makas bazen de iyi çalışıyor. Şimdi bu böyle. Öte taraftan neden buna ihtiyacımız var sorusunu Pakistan...
Buradan çok heyecanlanan bir grup insan var. Yani onlar varlar. Neden?
Yani bir kere bütün herkes kendi kimliğiyle gurur duymak ister. Bu bir insan ihtiyacı. O ihtiyaca hizmet eden ne varsa bunu almaya hazır bir kitle her zaman olacaktır. Olması da gerekir. Bu biraz çünkü ulus denilen şey öyle bir şey ya. Hani bir takım mitlerin üstlerine kurulu. Zeynep burada o işin menbaından gelmiş. Yani Ernst Renan diye bir adam var Fransa'da. İşte milletler nasıl millet olurlar, ulus nasıl inşa edilir üzerine bir sürü kelam etmiş ve isabetli kelamlar etmiş bir adam. İşte Renan anlatıyor onu zaten. Ve diyor ki, bence çok önemli, bizde de eksik bir şey bu arada. Diyor ki, uluslar bir arada neyi hatırlayacakları kadar hep birlikte neyi unutacaklarına da karar vermiş olan sosyolojik bütünlerdir. Çünkü hep beraber bir şeyi hatırlayacaksın güzel de, bir de beraberce unutmak zorunda olduğun şeyler var. Mesela Fransa ulusu, Fransız ulusu.
Vichy dönemini
onu hatırlamaz. Yani hatırlamak istemez. Ulus inşa edilirken Katarlara, Albigensiyenlere, iç Haçlı seferlerinde ne haltlar edilmiş bunları kimse hatırlamama eğilimindedir. Veya hatta daha yakın zamana gel, o meşhur üç silahşörlerdeki D'Artagnan niye Gaskonyalıdır meselesini hiç açmayız. Yani o bir şey gibi bu. Hani kilimdeki motif. Gaskonyalı D'Artagnan ya. Gaskonyalı D'Artagnan seçmiş, seçilmiş kimliği onun. Gelip Fransa kralı için savaşmaya karar vermiş olması falan falan gibi. Dolayısıyla bütün ulusların inşasında böyle bir takım mitler söz konusu. O mitlerden gurur duymazsan kendini o bütüne ait hissederken sıkıntı çekersin. Bunların çok da konuşulması da istenmez. Çünkü bunların etrafında çok konuşur, bunları kritik değerlendirme konusu, kritik aklın meselesi haline getirirsen insanları bunların etrafında bütünleştirmek de gittikçe zorlaşır. O yüzden bunu çok düşünmeden benimseyelim isteriz. Bir grup insan üstünde de başarılıyızdır ve o insanlar hakikaten düşünmeden benimserler. Ve düşünmeden benimsedikleri o şeyin teyidini arzu ederler. Teyit olacak ki yani doğru yerde durduğumuzu bilelim. Böyle bir talep var. Bu birincisi. İkincisi, o talebin kendini yüceltme ihtiyacı var. Yani bir tür toplumsal narsizm ihtiyacı var. Yani diğerleri ötü kaka, biz onlardan oho. Yani şu internette, sosyal medyada beni en çok güldüren şeylerden bir tanesi o. Haritalar var ya, işte kıskananlar, kötüler, bir de süperler var. Yani süperler kim nerede duruyorsa ona göre değişir. Yani Avrupa'nın ortasında bir yerlerdeysen süperler orasıdır. İşte buradaysan süperler buradadır. Öbür tarafta süperler oradadır. Onun için yani Pakistanlılar için de bu bir süperler anı. Bütün Pakistanlılar kendilerini süpermen hissediyorlar. Üçüncüsü, insanlar kendilerini liderleriyle özdeşleştirmek isterler. O liderin performansıyla kendi eksikliklerini bir anlamda telafi etmeye çalışırlar. Bunu biraz şeye benzetebiliriz. Hani takım tutmak gibi bu. Takım kazanınca ben de kazanmış sayılıyorum ya. Halbuki yani benim hayatımda ne değişiyor değil mi? Büyük kulüplerden bir tanesini destekliyorsun. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. O hafta kazanıyor. Senin için pazartesi günü hayatında nasıl bir değişiklik var mı? Yok ama o biraz bizim hani en azından benim zamanımda tarih kitabı hala var mı bilmiyorum çünkü. Tarih kitapları ne zaman Almanya yenilince biz de yenik sayıldık mitine karşılık geliyor. Tamam mı? Dolayısıyla Almanya galip gelince aynı mantığın tersi biz de galip sayılıyoruz. Bu da böyle. Lider herkese dersini verirse biz de hep beraber herkese dersini vermiş oluyoruz. Bu tabii bir eksiklik Yani orada bir eksiklik var, o eksikliği dolduruyorsun demek. Bu işe ne kadar işte o önem veriyorsan eksiklik o kadar büyük ve derin.
Çünkü orada içgörüsü aklın o eksikliği
ne eksikliğiyle eksik. Bu teyidi istiyor.
Bizde ne eksik şu anda? Ya bir cumhuriyetimiz var 100 yılını doldurmak üzere. Yani niye hala bu kadar eksik? Bir soru daha soracağım orada. Belki de bu sorunun çok da cevabı yok. Şimdi biz hep doğunun en batısı, batının da hep en doğusuyuz. Dolayısıyla hiçbir yere ait değiliz ya. Şimdi normalde böyle bir liderlik, dünya liderliği batıya karşı anladığım bir duygu benim. Ama şimdi bir anda çok doğulu bir dünyanın içinde bir konferansın içinde bir fotoğraf verdik ve tepki değişmedi. Onu da merak ediyorum. Ama ne eksikten başlayalım?
Zaten ne eksik sorusuyla bu ikinci soru birbiriyle son derece bağlantılı. Bir kere neyin eksik olduğunu anlamak için Türkiye'nin bugünkü halini ve bu hale dair tarihi, ya geçmişe doğru, amasız, fakatsiz, sıkıntısız, objektif bir biçimde, nesnel bir biçimde değerlendirmen lazım. Burada bir tane çok önemli unsur var. Kimi zaman bu bir genelleme konusu yapılır, sev kompleksi diye. Ama sev kompleksini bir yana bırakırsak, daha genele ve tarihe sariye bir şeyden bahsedebiliriz. O da ne? Biz öyle normal bir devletin mirasçısı bir ülkede oturmuyoruz. Çok uluslu bir imparatorluk ve bu çok uluslu imparatorluk yüzyıllar içerisinde çökmüş. Acı çekmiş insanları çünkü gözlerinin önünde toprak kaybedilmiş. Bu o günün dünyasında işte CNN International yok. Christian Amanpour sana işte Makedonya düştü demiyor. Ama nereden anlıyorsun bunu? Göçmenler geliyor sınırın içerisine. Seçilmiş travmalarını taşıyarak geliyorlar içeriye doğru. Bütün bu insanlar. Ve geldikleri yerdeki insanların hem hayatlarını sıkıştırıyorlar. Çünkü hani 80 metrekare eve bir yenileri geliyor. Yani ne kadar büyük olursa olsun bir nefes alma alanın daralıyor. Ha, bu bir yönü. İkincisi yaşadıklarını anlattıkları zaman bir gün benim de başıma bu gelir mi yahu hissini körüklüyor. Ve her şeyden önemlisi birileri beni parçalıyor ve bölüyor ve parça parça benim özümden bir şeyler koparılıyor, acısını yaşıyoruz. Şimdi bütün bu acıları beraber yaşadığın zaman ciddi bir travmatik kimlik çıkıyor ortaya. En son Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı büyük kaybedenlerden bir tanesi oluyor. Şimdi bunu böyle konuşmaktan hoşlanmıyoruz. Ama herhalde burada bunu konuşabilmemiz lazım. Büyük kaybedenlerden bir tanesi oluyor. Ama bunda da bir fevkaladelik yok. Osmanlı ile beraber neredeyse bütün çok uluslu imparatorluklar büyük kaybedenler oluyorlar. Avusturya, Macaristan hakeza, Çarlık Rusya'sı hakeza. Bunlar hep büyük kaybedenler oluyorlar. Yeniden bir başka tarihi kendileri için yaratmak zorunda kalıyorlar. Avusturyalılar beceremiyorlar bunu. Onun anomalileri 2. Dünya Savaşı'na ve sonrasına kadar sürüyor. Ruslar bambaşka bir koşul silsilesi içerisinde kendilerine yeni bir kimlik inşa ediyorlar. İşte onun da tarihi belli. Ama bizim özelimizde Osmanlı'nın çöküşüyle beraber yepyeni bir cumhuriyet, onun yeni mitleri, bu arada terk edemediğimiz eskileri, hadi ikisinin beraber Türk modernleşmesinin sıkıntılarıyla birlikte yepyeni ve karma karışık insanların kafasını karıştırmanın ötesinde sosyolojiyi de parça pinçik eden deneyimleri, orada neyi seçip neyi bırakacağına dair yaşadığın travmalar falan filan derken biz her şeyden çok süperler arasında olma isteği içerisinde oluyoruz. Bak burada çok enteresan bir şey vardır. Mesela bunun izini nerede yakalarsın? Türkiye'nin, Türk topraklarında, Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki aydınların, hatta solun, sağa geçtim solun, yani sağ zaten öyle de, solun anti-emperyalizmi öyle üçüncü dünyalı bir anti-emperyalizm değildir yani. Süper devletler geldi, emperyalistler geldi, bizi sömürgeleştirdiler ama öyle bir deneyimin yok zaten. Onun bir karşılığı yok. Bizdeki anti-emperyalizm genellikle ya bizim emperyal hüküm sürdüğümüz topraklara başkaları gelmesin. Yani bunların ne işi var burada? Yani mesela Irak da emperyalizme karşıysa Türkiye Cumhuriyeti'nin ortalama vatandaşı onu nasıl dile getirirse getirsin aslında içinden kopup çağlayan duygu şudur. Ya Irak bizim, bu Amerikalıların ne işi var burada? Yani Iraklıya sorarsan bunun hiçbir karşılığı yok. Ve senin ikinci sorunla bağlantılı olarak Bunun da doğuya doğru yansıması özellikle de bu işlere Türkiye'de haseten önem verdiğini iddia eden ve genellikle sağda yer alanlar için, spektrumun sağında yer alanlar için şöyle bir karşılık ihtiva eder. Ya kardeşim, bizim olan topraklara gelmiş olan bunlar şimdi kendilerine göre bir dizayn yapıyorlar. Bizim yani bizim yarın öbür gün bir dizaynımız olursa burada, hani o dizaynla karşı karşıya gelecek. Bu arada peki orada o topraklarda yaşayan insanlar ne oluyorlar? Bir dakika canım, biz onları anlatalım. Bunu mesela geçtiğimiz 20 seneki dış politikada çok net görürsün. Yani biz Avrupa'daki su katılmamış oryantaliste taş çıkaracak şekilde, üstelik de oryantalizmle sorunlu sahibi olması gereken mütedeyyin entelijensiya içerisinden müthiş oryantalistler çıkarmışızdır. Yani dur sen bir dakika dur ya, yani ben sana bir anlatayım. Bak bunun bir örneğini ben şeyde yaşadım. Suriye'de birebir bir sağ çalışması sırasında yaşadım. Adam bas bas bağırıyor. Halep şimdi maalesef yer ile yeksan oldu eskilerin tabiriyle, ama Halepli bir tüccar bana diyor ki ya biz diyor TÜSİAD kind of businessman, TÜSİAD cinsi bir iş insanına ihtiyacımız var. Sizinkiler geliyor bize diyor nasıl ticaret yapılacağını anlatıyorlar. Benim ihtiyacım yok ki, benim ailem burada 2000 senedir ticaret yapıyor zaten diyor, tamam mı? Ama bizim o anki halimiz şu: sen bir otur bakayım, ben sana limon ticareti nasıl yapılır anlatayım. Ya bak, limon ticaretine kadar. Hani 3'e al 5'e sat. Adam zaten 2000 senedir 1'e aldığını 8'e satıyor. Senin 3'ü alıp 5'e satarınla ilgisi yok. Ama bunun bir de böyle bir oryantalizm tarafı var. Yani bu tarafa ders ver, o tarafa zılgıt at, bu tarafa zılgıt at, öbür tarafa ders ver. Bu ikisinin arasında o aslında tatmin etmeye çalıştığımız şey ne? Kocaman bir imparatorluğun, tarihe geçmiş bir imparatorluğun parça pinçik zamana yayılan darma duman olmasının hikayesi. Halbuki bütün bunları bıraksak, ya 20. yüzyılın en ihtişamlı modernleşme tarihini yazmışız. Yahu Osmanlı İmparatorluğu'nu, bak başarısızlıkla değil, büyük bir başarıyla, Marx'ın anladığı manadaki tarihin işleyişini durdurduğu bir dünyadan tekrar dünya tarihine eklemlenmişiz. Bu uzun ve önemli bir konu. Ama bu cümle önemlidir yani. Hani bak, burası önemli, burası önemli.
Çok önemli.
Burası çok önemli. O tarihle gurur duyacağımıza, 20. yüzyıla girerken 19. yüzyıl sonunda İslam uygarlığının nasıl olup da batıyla baş edebileceğine dair üretilmiş birçok fikrin en sonunda muhtevasını bulduğu ve bir hakikaten önemli dünya tarihini gördüğü, yani bunu tartışacak bir tarafı yok bunun, dünya tarihini gördüğü en önemli liderlerden bir tanesiyle bunun böyle hızlı çekim hayata geçirildiği bir tarihten gurur duyacağımıza, neden? Çünkü onun da yarattığı travmalar var. Yani Türk modernleşmesinin yarattığı travmalar da var. Onları da çözemediğimiz bir gerçek. Bunları kutsamayla aşamayacağımız da bir gerçek. Yani, her şey çok iyiydi Cumhuriyet tarihinde olan ve bunun karşısında olan herkes işte anlamsız laflar ediyor diyerek de bunu aşamayacağımız açık olan bir takım tecrübeleri biz göz ardı ediyoruz. Bu arada gurur duyacağımız her şeyi de göz ardı ediyoruz. Ve bugünün dünyasında nesnel koşulların bir türlü teyit etmediği bir üstünlük arzusu içerisinde kendimize yeni yeni tarihler yazıyoruz. O zaman tabii padişahlar televizyon dizilerinde Süpermen oluyor, anlamlı anlamsız vatana ihanet tartışmaları içerisine giriyoruz. Ve birbirimizle uğraşmaktan aslında o üstünlük taşladığımız diğerleriyle uğraşamıyoruz. Öyle olunca onlar da alıp başlarını gidiyorlar, bizden daha iyi yerlere geliyorlar.
Benim şöyle bir sorum var. Yani bir eksiklikten bahsettik. Bu eksikliğin de sonuna vardığımızda bir imparatorluk özlemi, o çöküşün travması olduğunu söylediniz. Peki bu bize şu an postmodern veya modern Türkiye'de şu anda imparatorumsu liderlere mi mahkum kılar? Yani biz hep bizi güçlü, bizi iyi hissettirecek, gurur duyacağımız adamlardan ve kadınlardan mı bahsediyoruz lider dediğimizde?
Sevgili Zeynep, bütün toplumlar buna ihtiyaç duyar.
Antropolojiye girme diyorsun.
Bütün toplumlar.
Ama fotoğraf biraz söylediğin şeyi çok güzel gösteriyor. Yani fotoğraf doğru, tam da
doğru,
öyle.
Doğru,
yani.
Doğru ama işte hani herkesin kendi özel tarihinin yarattığı stres farklı olmakla birlikte Bütün toplumlar buna ihtiyaç duyar. Bak 1952 tarihli bir film var. High Noon. Yani öğle güneşi en yukarıdayken diye mi çevireceğiz? Nasıl çevireceğiz? Fred Zinnemann'ın bir filmi. Ve bu filmde müthiş de güzel bir şarkısı vardır onun. Onu Akan hatırlar. Do not forsake me oh my darling. Beni unutma sevgilim diye. Filmde bir şerif vardır. Kasabanın şerifi. Kasabanın şerifi ya ne yaparsan yap dürüst davranır. Yani idealleri uğruna öleceğini bile bile yeni evlenmişken gelin yani bir içim su diye bir şey varsa o yani falan böyle bu ama bu haldeyken kendini kasabanın meydanına bir silahşörün namlusunun ucuna atmaya hazırdır. Kim o biliyor musun? Amerikan başkanı. Amerikalılar da bunu istiyorlar. Amerikalılar da bunu istiyorlar. Şimdi başka uluslara gittiğin zaman da hep bu hani birisi bizim idealimiz yani bizim tamamımızın kendimizi algılamak istediğimiz ideal her neyse birisi şahsında bütün bu idealin içerdiği iyilikleri, güzellikleri, doğrulukları toparlasın ve önümüze düşsün. Biz de onun şahsıyla özdeşleşerek kendimizi iyi hissedelim. Gene hani Almanya galip gelsin biz de galip sayılalım. Yani çünkü şahıs uçuyor olabilir, harika olabilir de bunun emekçi halkıma ne faydası var sorusu pek nadir sorulan bir soru. Tamam mı? Onun arkasına düştüğün zaman bu soruyu sormak da çok aklına gelmiyor. Bizde ayrıca bir de siyasal kültür meselesi var. Siyasal kültür bizde Atatürk'te dahil olmak üzere burada bir farklılık yok. Zaten yani o dönemin tartışmalarını hatırla. Cumhuriyet'in ilk döneminin elitlerinin büyükçe bir kısmı şeye şaşırmaktadırlar. Yani kendini niye padişah ilan etmiyor ki? Yani etse kurtulacağız aslında. Tamam mı? Hani et kurtuldu tamam mı? O etse kurtulacağız aslında. Çünkü tamam bildiğimiz kalıbın içine oturacak hikaye. Bildiğimiz kalıp ne dediğin zaman bildiğimiz kalıp bizlere ne yapmamız, ne etmemiz gerektiğini yukarıdan buyuran lider. O liderin peşine düşmek noktasında da kendimizi sorgulama gereğimiz olmadığı için birey olmamıza gerek yok. Bence Türkiye'deki en önemli problem bu. Bireylik meselesi. Yani oradan daha önemli bir hikayenin olduğunu düşünmüyorum ben bizim ülkemizin özelinde. Ve hani o birey, çünkü bireylik şöyle bir şey ya, hani karar verdiğin zaman sonuçlarına da katlanman lazım. Hayır, bizde hep bir gizli özne vardır. Onlar ve bunlar. Şimdi onlar ve bunlar yaptığı için bunlar başımıza geliyor ya. O da bizi bütün bunlardan kurtarsın. O da bizi bütün bunlardan kurtarsın. Onun için biz Godot'u bekler gibi bak Türkiye'nin hani kendini bilim peşinde koşuyor diye tanımlayan kitleleri bile Godot'u bekler gibi
beyaz atlı prensimizi bekliyor.
Aynen öyle bir beyaz atlı prens bekliyorlar. Yani o ne zaman gelecek, nasıl gelecek falan filan bunlar önemli değil. Dolayısıyla ona benzeştirdiğimiz ne varsa anında tutuyoruz ve yakalıyoruz. Şunu anlamıyoruz o sırada. O kadar acı ki. Bu en son işte Vahdettin hain miydi değil miydi meseleleri tartışıldı ya ülkede. Mesela o tartışmalar tam da bunu yansıtıyor. Çünkü meselenin özünü kaçırıyor tartışma. Meselenin özü şu. Aslında bu Mustafa Kemal Atatürk denilen lider, tamam mı? Dünya tarihinin gördüğü çok nadir dehalardan bir tanesi. Ve bu adam geliyor ve diyor ki kardeşim seni birer vatandaş haline getirdim. Bu da senin vatanın. Bir önceki model ne? Bu benim mülküm, sen de benim kulumsun. Tamam mı? Şimdi mal mülkünse, yani toprak mülkünse, yaşayanlar da kulunsa vatana ihanetle ilgili konuşmanın anlamı yok.
Mesela çünkü vatan sensin.
Tabii. Benim arka bahçemde ne yapıp ne ettiğimle ilgili olarak arka bahçemi Akan'a sattım ya. Şimdi bana hain diyebilir misin? Arka bahçem ya canımın isteği Akan'a sattım yani.
Kendim avımı verdim.
Bana bir şey. Dolayısıyla onun üzerinde aldığım her inisiyatif benimle alakalı. Hatta bu iş öyle komik bir yere vardı ki bak en son bu tartışmalarda muhakkak izledin çünkü işin o. İlber Hoca'nın bir videosu. Yani zaten yabancı dil bilen böyle çok zeki bir adam değildi diye anlatıyor. Ve bunun üzerinden Vahdettin hain değildi argümanı yapıp alkışlanmaya başlıyor. Vahdettin alkışlanmaya başlıyor. Ya İlber Hoca'nın söylediği Vahdettin cahil bir adamdı. Vatana ihanet edecek kadar elinin altında muhataplarıyla iletişim kuracak bir alet yoktu.
Manipüle edildi.
Ha, bilmiyordu. Şimdi bana sorarsan da Vahdettin vatan haini değil. Üstelik İlber Hoca kadar, yani çok ironik olmakla birlikte onun savunusu için kullanılan, Vahdettin'in savunusu için kullanılan İlber Hoca'nın videosundaki kadar mahkum edici de olmayacağım. Ha, Vahdettin vatan haini değildir. Çünkü Vahdettin'in mülkünden bahsediyoruz. Canının istediği inisiyatifi alır. İnsanlar da Vahdettin'in kulları. Atatürk'ün yaptığının bütün ruhu o kulları alıp vatandaş yapmak, yani birey ol demek onlara. O mülkü de alıp bu senin vatanındır diye bu vatandaşlara armağan etmek.
Ama vatandaşa ilk defa bir sorumluluk da vermek.
Ve yani bunu şimdi biz tabii o sorumluluğu istemediğimiz andan itibaren sürekli olarak bir Godot'u bekleme halindeyiz. Ve kimi yakıştırıyorsak kendi meşrebimize, Godot da o.
Bu çok güzel cevap oldu ama onu söyleyeyim. Bu ilk sorumun cevabı da oldu. Çünkü evet, sorumluluk veriyorsun ama karşındaki kişinin sorumluluğu alması lazım öncelikle. Ama sorumluluğu istemediği zaman o zaman böyle bir fotoğrafa da ihtiyacı var. Yani
Türkiye'nin bugün yaşadığı acıların büyükçe bir bölümü bireyleşme acıları. Çünkü son 20 senenin tecrübesinin de arkasından, yani bu çok uzun bir tartışma ama özellikle de son 20 senenin tecrübesinin arkasından bireyleşerek sorumluluğu almakla bu sorumluluğu almayıp ergen bir tavır içerisinde sürekli başkalarının yatağının altına süpürmek arasında bir seçim yapacağız. Türkiye tarihinin bundan sonraki yakın örgüsünü belirleyecek olan budur.
Baba figürü arıyoruz kendimize sürekli.
E o zaman ne oluyor? Çünkü baba figürü bizi kurtarıyor ya, Allah şükür. Tamam.
Onun için fotoğraf da önemli.
Yok, baba figürü demişken bir de ana figürü de olabilir mi diye. Senin güzel bir sorun vardı ya, benim soruya geçmeden bir onu da soralım.
Tabii ki. Ya benim sorum şu. Yani liderlik tanımları derken güçlü lider, öyle lider, böyle lider diyoruz. Ve bütün liderlik tanımımız eril bir dil üzerine kurulu. Ve kafamızda bir lider denince de zaten yani erkek. Burada erkek evet. Canlanıyor. Ama kadın liderler bir şirkete girdiklerinde şirketin karı artıyor. Arabuluculukta kadın liderler kıyasla çok daha iyi. Biz hani neden bütün ataerkil toplumu açıklamanızı istemiyorum tabii ki hocam. Ama liderliğin tanımını değiştirmemiz gerekir mi? Değiştirmek için ne yapmamız lazım?
Bu arada bu soru aslında normalde her türlü liderlik için siyasal bir örnek de var karşımızda. Merkel. Kadın ve inanılmaz bir kariyerden sonra emekli oldu kadın. Neden biz hala bu kadar eriliz?
Şimdi bir soruna ufacık belki ortaya konulması gereken bir başka soruyla karşılık vereyim. Sonra açacağım ama yani liderliğin gücü dediğimiz zaman güçlü lider. Yani güçlü lider tek bilekle 140 kilo basan adam yani.
Güç, fiziksel güçten geliyor.
Cimnazyum tabiriyle bu değil yani. Güçlü karakter gücünden bahsediyorsun. Karakter gücü de ne erkeğe münhasır bir şey, ne erkeklerin üzerinde tek başlarına hani haklarını ellerine alıp tutmakta oldukları ve kadınlara devredemeyecekleri bir özel hususi kategori teşkil ediyor. Bence kadınlarla ilgili böyle bir tartışmayı yapmak dahi zul. Dahası işte yani dünyanın her yerinde bir sürü örnek var. Türkiye'de de olabilir. Yani Türkiye'de bak iyisini kötüsünü bir yana bırak. Türkiye'de bugün bir kadın lider var. Yani kendi partisinin lideri en azından. Şimdi bu liderin Türkiye siyasetini nasıl dönüştürdüğüne bak. Sadece var olmak ve o partisiyle beraber. Zaten sana gücün ne demek olduğunu açıklar. Bu ne o lider cumhurbaşkanı olur manasına gelir, ne o var diye illa işte mensubu bulunduğu bloğun diğer bloğu yeneceği manasına gelir falan filan. Ama ne kadar büyük bir dönüştürücü gücünün olabileceğini kadının görüyoruz. İkincisi kadınlar da en azından benim 54 senelik 10 senesiz de fiilen özel sektörde yöneticilikle geçmiş hayatımın içerisinde kadınlarla ilgili bildiğim bir şey varsa bir temel insan kalitesini kadınların erkeklerden çok daha ciddi şekilde master ettikleri. Yani onun üstadı onlar. Empati. Yani kadınlar karşıdakinin kafasından ne geçtiğini ve onun yerinde olsalardı ne düşüneceklerini çok daha iyi görebiliyorlar ve algılayabiliyorlar. Bunun da performanslarına hiç kuşku yok, yansıması var. Ama temelde bence mesele güçlü lider dediğin zaman neyin gücünden bahsettin? Kardeşim, dediğim gibi yani bench press'te kaç kilo basıyor değil onun karşılığı. Karakter gücünün ne olduğu. Evet, o noktada kadınların erkeklerden herhangi bir eksiği olduğunu en azından bu çağda yaşamayı hak eden diyeyim, zihnen hak eden diyeyim. Hiç kimse herhalde bir sorgulama konusu yapmıyordur. Ya da yapmaması gerekir. Zaten fiili olarak şey doğru. Ama bizim ülkemize geldiğim zaman sen de rakamlara eminim hakimsin. Mesela aşağı yukarı bir %25'in acık altında bir oranda insan Türkiye'de lider kadın soy vermem diyor. Yani diyor. Çünkü o sosyolojik gelenekte yok.
Tabii.
Bizim psikolojimizde, politik psikolojimizi de belirleyecek şekilde, bireysel psikolojimizde de böyle bir yaklaşım yok. Niye yok? Bunu geriye doğru analiz ettiğimizde bir sürü nedenini yakalamak mümkün. Ama tarihsel, işin komik tarafı tarihsel süreklilik meselesi de değil bu. Çünkü Türklerin tarihinde hani 1000 yıl geriye gittiğin zaman bambaşka bir manzara var. 1500 yıl geriye gidersen Türklerin tarihinde hani o toplumun anaerkil olduğunu söyleyebileceğin bir manzaraya kadar varma imkanın var. Mesela biraz da o geçmişimizle mi barışsak? Yani her şeyle bir barış yapıyoruz ya. Biraz da o geçmişimizle barışsak bence hiç fena olmaz.
Peki buradan farklı bir yere gitti kafam, onu da sormak istiyorum. Finlandiya meselesine geleceğim.
Aynen, çok güzel. Evet. Çok tam tersi bir örnek.
Evet, tam tersi bir örnek. Şöyle, Finlandiya Başbakanı birkaç kere gündem oldu son aylarda. Bir işte içine bir şey giymeden bir blazer giydi Sanna Marin. Bu işte bir başbakan seksi olabilir mi diye soruldu. Ondan sonra yakın zamanda da partilemesi gündem oldu. Bununla şeyi karşılaştırabilir miyiz mesela, işte Putin'in üstsüz at sürerkenki fotoğrafı veya Zelenski'nin işte dar kollu haki tişörtü giymiş.
Ama Zelenski Vogue'u da soralım.
Vogue. Zelenski'nin Vogue fotoğrafını soralım.
İki soru soralım. Bir, Zelenski'nin Vogue'unu da soralım.
Evet.
Şeyi de soralım. Finlandiya'yı da soralım. Çünkü tam tersinde. Ama mesela Zelenski çok enteresan. Hem tersinde hem içinde.
Evet,
hem
evet.
Çok maskülen ama bir taraftan Vogue. Yani.
Evet, evet.
Bence orada müthiş bir şey var, PR var. Zelenski gerçeğiyle Zelenski imajı arasındaki makas ne kadar açıldı ben bilmiyorum. Yani bunu herhalde ancak ve ancak şartlar normale döndükten sonra oturup değerlendirebileceğiz. Çünkü bugün çok belli ki korkunç bir, yani korkunç derken çok güçlü bir PR makinası Zelenski'ye o İngilizcesiyle all the right moves, bütün doğru hareketleri
yaptırıyor. Dünya lideri çıkarttılar evet, Zelenski'ye.
Bütün doğru hareketleri yaptırıyor. Dolayısıyla buraya şüpheyle yaklaşmak için her tür nedenimiz var. O aradaki boşluğun ne olup ne olmadığını şartlar normale dönmeden de anlama imkanımız yok. Çünkü şu anda savaşan bir ülke var Ukrayna'nın şahsında ve Zelenski kendi kişiliğinde bu ülkeye dair ne kadar ona yardım edenlerin özdeşleşebileceği değer varsa, bak ona yardım edenlerin özdeşleşebileceği ne kadar değer varsa Zelenski kendi şahsında bütün bu değerleri temsil ediyor. Dolayısıyla Vogue'da olması bir aslında bir anlamda biraz dişi bir unsur. Yani Zelenski dolayısıyla sana ve ona ve diğerine de hitap edebilir bir kimliğe dönüştürülüyor. Zelenski bir savaş lideri ama Zelenski'ye eğer papyon kravat ve smokinini giydirirsen aynı anda hemen salon adamı olabiliyor. Dünyanın, şimdi ben çok yakın zamanda bir konferansa katıldım mesela. O konferansa video vasıtasıyla katıldı. Bayağı üst düzey bir şeydi. Söyleyeyim şimdi böyle konuşulduğu zaman bir de acaba nerelerde? Acaba nerelerde?
Dış mihraklar. Hangi dış mihraklar?
Hangi dış mihraklar?
acaba nerelerdeydi hikayesi?
Çıkmasın diye.
Yok öyle o kadar şey değil. Bratislava Forumu'na katıldı Zelenski. Ben de oradaydım ama o videoyla katıldı. Video konferansla katıldığında mesela üstünde bu sefer o yeşil haki şey üniformasıyla ama o üniformayla bir taraftan içinde bulunan koşulların mesajını verdi. Yani savaş ve destek olunması lazım. Aciliyet gelemiyor video konferans. Ama bir taraftan da demokrasi, Ukrayna'nın geleceği, o geleceği nasıl parlak olabileceği üzerine bir takım Batı'nın, özellikle de Avrupa Batısı'nın değerleriyle uyumlu mesajlar verdi. Burada bir inşa var ve bu inşa olağanüstü başarılı bir biçimde gidiyor. Tabii. Öte taraftan Putin'in üstü açık resimleri.
At üzerinde. Yani,
Putin'in kabriyo resimleri diyelim ona istersen. Tamam, Putin'in kabriyo resimleri bana gene sorarsan oldukça yani dezestetik ve cinselliğin de çok ön plana çıkarıldığı resimler üstelik. Şimdi kimse bunu böyle yargılamıyorsa orada bir ikiyüzlülük var. Orada bir ikiyüzlülük var.
Tabii ki. Farklı yani, yargı mekanizmaları.
Aynen. Orada bir ikiyüzlülük var. Ne var canım? Adam erkektir. Yani ayıyla da yüreşir. Atına da biner. Suyun içinden de gider. Şimdi yanılıyorsam düzelt, senin muhakkak aklındadır Hakan. Baudrillard'ın da var öyle evet, suyun içinde atla giden bir şeyi. Ama kimse de aynı şeyi uyandırmıyor. Ama o da Rus toplumunda karşılık gören bir şey. Yani her toplumun kendi bilinçaltında bir içgörü saklı ve o içgörüye sen ulaşabildiğin zaman gidiyorsun. Yani bu içgörü meselesinin kültür spesifik bir tarafı var. Onu ama aşan bir tarafının olduğu gibi. Yani hepimizin insan olmasından kaynaklanan derin içgörüye girdiğimiz zaman, onu Future Bright olağanüstü yapıyor. Derin içgörüye girdiğin zaman bambaşka bir şey çıkıyorsun. O kültürü aşmak ayrı bir şey ama siyasi kampanyalarda tam tersine kültürü aşmaya değil, derin içgörünün sana dayattığı şeyin üzerinden kültür spesifik en etkili olan neyse ona ulaşmaya çalışıyorsun. Putin'in yaptığı o. Zelenski'nin de kendi muhatapları açısından kendini konumlamaya çalıştığı yer o. Onun doğru mecrası Vogue'sa o zaman Vogue'dasın.
Ki bence doğru bir mecraydı. Yani
ben Vogue'da karşı çıkmıştım.
Ben doğru olduğunu düşünüyorum. Yani Batı'nın şeylerine, damarlarına basacak bir fotoşuttu o.
Tabii tabii. Çünkü yani şeyle ilgili konuşalım. Finlandiya Başbakanı ile ilgili konuşalım. Ağladı. Şimdi bana bunun güç denkleminde nereye isabet ettiğini söyle. Toplumun önünde ağlamak ve kendi zaafını, yani kırılganlığını, aslında zaafını demeyeyim, kırılganlığını ortaya sermek güçtür esasında. Tamam. Şimdi o noktadan itibaren Finlandiya'nın başbakanı daha az güçlü birisi midir, daha güçlü birisi midir? Çıkıp herkesin gözünün içine bakarak, evet ben bir insanım, siyasetçi olabilirim ama benim de eğlenmeye ve dostlarımla birlikte olmaya ihtiyacım var. Üstelik de özel bir ortamdaki bir resmimin paylaşılmasının üstünden benim üstüme gelmeye hakkınız yok dediği zaman sergilediği şey güç müdür? Güçtür. Ha ama ne diyeceğim bak gene, kültür.
Tabii.
Kültür.
Türkiye'de o etki yaratamaz.
Kültür. Finlandiya'da işler bu. Aynı şeyi dönüp hüngür hüngür ağlayan bir lider bu bağlamda iş yapmayabilirdi ama Türkiye'de de mesela
erkeklerin Hakan, ağlamasını seviyoruz hocam ama.
Onu bahsetmiyorum. Ben şeyden bahsediyorum.
Bir kadın ağlarsa bitti tabii
ki. Yok, ben bu Finlandiya'daki başbakanın bu şeyi yönetme şeklinin Türkiye'de çalışmayacağını düşünüyorum.
O duruş yani.
O duruş. Orada çalışmaz. Ama orada çok iyi çalıştı.
O işte evet, kültür spesifik bir şey var, bir içgörü var orada. Bir değer var çünkü karşısında. Onun burada da karşılığı var. Ama buradaki o, yani o içgörünün buradaki karşılığı dudağını ısırarak ağlamasına engel olmak istediği halde tutamayıp gözünden bir damla yaş gelen erkek liderdi.
Evet.
Tamam mı?
Ama böyle
şimdi bak, bizi izleyenler ise bir gün bunu görürsünüz bir yerlerde. Görmüşsünüzdür de olabilir yani. Ama gördüğünüz gibi burada bu işin işte 3 aşağı 5 yukarı akademik pratik uzmanları bunu biliyor. Demek ki size böyle bir mesaj vermek istersek böyle bir mesaj verebiliriz. Yani ve siz de bunu satın alır yürürsünüz. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Şimdi burada gerçekten arzu duyduğumuz liderlik var mı? Abi bu soru işareti işte.
Doldurmak üzere süremizin son soruyu.
Konuyu değiştiriyorum o zaman. Fotoğraflardan falan geliyorum. Evet, çok siyasette kaldık. Azıcık kalacaktık ama yine konu açtı. Bir senin başlığını gördüm ben. Şey diye, köpek balıkları neden lider olamaz diye ve çok ilgimi çekti. Hayırdır, niye olamıyorlarmış köpek balıkları lider?
Bizim bununla ne ilgimiz var?
Ne alakası? Nedir dedim yani. Ahmet ne demeye bizim çalışıyor buradan alacağımız acaba dedim. Ders tam nedir? Burada bir soralım dedik.
Basit cevabı vereyim. Sen hiç bir sürünün önünde giden bir köpek, yani bir köpek balığı sürüsünün önünde giden bir köpek balığı gördün mü yani? Arkadaşlar sağdan soldan şu orkinos sürüsünü kuşatalım falan diye. Hayır, yok. Şimdi köpek balıkları niye lider olamaz? O tabii benim kendi doktora tezim stratejik düşünce üzerine ve stratejik düşünce üzerine düşüne tabii en sonunda onu anlatmaya yazdıktan sonra anlatmaya başlıyorsun. O da o anlatının içerisinde bir karşılığı olan bir cümledir. Köpek balığı kendi yaşam öncelikleri bakımından, hadi onu biraz antropomorfik bir hale sokalım, fıtratı bakımından köpek balığı mükemmele ulaşmış bir varlık. Bir fonksiyonu var, kendi hayatını idame ettirmek üzerine ve onu içinde icra ettiği de bir ortam var, deniz. Buradaki bütün koşullar sabit ve köpek balıkları açısından bu yüz milyonlarla ifade edilen yıllar ile sadece sabit. Öyle sabit olunca köpek balığı beyni buna göre evrimleşmiş. Yani köpek balıkları lider olamaz derken aslında köpek balıklarını aşağılamıyor o başlık, kutsuyor. Neden? Çünkü onlar kendi içinde bulundukları koşullara göre düşünme pratiklerini, biraz insan gene antropomorfik yaklaşır, insan terminolojisine onu biraz tercüme edelim diye uğraşıyorum. Düşünme bakımından, bilişsel kapasiteler bakımından bir tekilliğe erişmiş, bir singularity'ye erişmiş bir varlık türü. Yani yapmaları gereken işlerle ilgili olarak düşünmeye zaman ve enerji harcamadan, çünkü bu beyin denilen yani hiç tavsiye edilebilir bir alet değil beyin. Tavsiye edilebilir bir alet değil. Çünkü insanoğlunun enerjisinin 1/5 ile 1/4 arasını yiyor tek başına. Tek başına. Yani sen 100 gram et diyorsun, beyni yiyor onu 20-25 gramını. Böyle bir gariplik mi var? Dolayısıyla buradan ne kadar ekonomi yaparsan o kadar daha az enerjiye ihtiyacın olur. Nitekim köpek balıkları öyle düşünüldüğü gibi her şeye saldıran varlıklar değil. Günlerce yemeyebiliyorlar. Ama o yemekleri, yemeleri gerektiği zaman, yemeklerinin peşinde oldukları zaman ne yapıyorlar? Düşünmüyorlar. Hangi manada? Bizim anladığımız manada. Yani tecrübeden öğrenmiyorlar. Yani oturup bir noktadan öbürüne nasıl varabilirim diye kaynaklar da oydu buydu stratejisi falan etmiyorlar. Bu işi nasıl yapacaklarına dair verili bir program var köpek balığı beyninde. Ve bu böyle alegorilere, benzetmelere, onlara bunu, yani insanoğlunun bilişsel faaliyetler için ihtiyaç duyduğu şeylerin hiçbirine ihtiyaç duymadan tık tık tık tık tık. Fok balığı gördüm, sağından yaklaş, üstünü, ağzını aç, yürü. Bak bu kadar basit. Tamam. Bunu yaparken de öyle enerji harcamıyor. Halbuki insanların yaşadığı ortam öyle değil. İnsanoğlunu bugün bütün bu mahlukatın zirvesine taşımış olan, yani dünyayı domine etmemizi sağlayan özelliğimiz adaptasyon kabiliyetimiz. Ve adaptasyon kabiliyeti için bu bilişsel maliyetlerin hepsine katlanmak lazım. Yani reason edeceksin, düşüneceksin, sonuç çıkaracaksın, deneyimden öğreneceksin vesaire vesaire. Ve o %20'yi 25'i harcayacaksın ki adapte ol. Halbuki köpek balığının çevresi değişirse, yeterince zamanı yoksa ki kaç yüz milyon yıl, o zaman köpek balıkları yok olacak. Ama insanlar bunun içerisinde ihtiyaçlarını karşılamak için yeni yöntemler bulacaklar, şartları değerlendirecekler, adverse koşulları yani onlara karşılık içeren koşulları değerlendirecekler, ellerinin altında ne var ne yok bunu değerlendirecekler ve buradan o noktaya kadar sağ kalıp ihtiyaçlarını sağlayarak kendilerini devam ettirmek, türlerini devam ettirmek için yeni kararlar alabilecekler. Bu kararların arkasına da başka insanları takabilecekler. Onun için köpek balıklarından lider olmaz, apex predator olur. Yani zirve yırtıcı olur. O da olmaz. O da orkalar, o da başka bir memeli türü, katil balinalar. Ama yani hani büyük beyaz köpek balığının pek az düşmanı var ve rahat yaşıyor ve yani ne yaptığını biliyor. Orada yani bütün saygılar köpek balığına ama köpek balıklarından lider olmaz. Dünyada da baktığın zaman köpek balığı gibi davranan insanlardan da lider çıkmadığını görürsün. Bazıları çok rahat yaşar bunların ama koşullar şanslı oldukları için, koşulları onları zorlayacak şekilde dönüşmediği için bunu yaparlar veya adapte olurlar hani insan insan olmanın şeyinden ama etraflarında kimseyi barındıramazlar ve birlikte kimseyi bir yere taşıyamazlar. İşte öyle insanlardan toplumların da bir fayda elde etmesine imkan yoktur. Onun için siz olun, bir köpek balığını da lider diye kendinize seçmeyin.
Ahmet, ikinci sezonu seninle başlatmak çok güzeldi. Seyircilere de buradan sesleniyorum. Bizi izlemeye devam edin. İkinci sezonumuzun birinci misafiri Ahmet'ti. Yeni misafirlerimiz geliyor. Zeynep'le devam ediyoruz. Çok güzel farfalar yapmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Teşekkürler.